Ayrım 17. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 238. Nazım Hikmet 17 yaşında akademiden kaçarak Anadolu'yu yaya olarak açtı ve Kemalpaşa ve milliyetçilere katıldı. Köylüleri yakından tanıdı, kulübelerinde yattı, onlarla konuştu, dillerini, türkülerini öğrendi. Bozkırların enginliğini, çobanların sürülerini ve tarihin dışında yaşayan bir ulusun korkunç sefaletini yakından gördü. Bu deneme Hikmet'in yaşantısında kesin bir değişiklik yarattı. O tarihten itibaren kaderini Anadolu insanının kaderine bağladı. Kemalpaşa, Hikmet'i başka arkadaşlarıyla birlikte köylere yollayarak köylülere okuyup yazma öğrettirdi. Hikmet, ilk toplumcu şiirlerini bu sıralarda yazmaya başladı. Bu şiirler milliyetçi gazetelerde basılıyor, toplantılarda okunuyordu. Ankara'da Kemalpaşa'nın da artık Atatürk adını taşıyordu. Bulunduğu bir toplantıda genç Hikmet milliyetçi bir şiirini okuyor ve yeni Türkiye'nin ulusal ozanı oluyordu. 1922'de yayımladığı Anadolu adlı şiirde Anadolu halkının kuşaktan kuşağa, ağızdan ağıza naklettiği halk türkülerinin melodisini benimseyerek Türk köylüsünün sefaleti ve ayaklanması dile getiriliyordu. Hikmet 1920'de Kemalist Parti'den ayrılmıştı. Bu parti modern Türkiye'nin ana sorunlarını, tarım reformu ve nüfusun %90'ını meydana getiren köylü sınıfının devlet idaresine katılması, çözememiş muhafazakar bir kişiliğe bürünmüştü. Kur'an'dan alınmış adları değiştirip yerine öz Türkçelerini almalarına, Arap harflerini bırakıp Latin harflerini kullanmalarına rağmen köylüler ve çobanlar yine Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu devrindeki hayat yaşıyorlardı. Hikmet, ilkokul öğretmenliği yaptığı Bolu'da Almanya'dan gelen bir işçi grubuyla tanıştı. İşçiler Hikmet'e büyük bir heyecanla Spartakist hareketini anlattılar. Ankara'da da yine Almanya'dan dönmüş Şinasi adında komünist sempatizanı bir bankacı Hikmet'e Marx'ın kitaplarını verdi. Genç Hikmet, Kemalist devletin çözemediği sorunların Marksizmle çözülebileceğini kanaat getirdi. Ekim ihtilalinden henüz haberi yoktu. Bayan Joyce'un bu uydurma bilgileri kimlerden topladığını bilemiyoruz. Bunları Nazım'dan mı yoksa başkalarından mı dinlemiştir, bu bir bilinmezdir. Yalnız şu açıkça belli ki, yalnız Türkiye'de değil, Türkiye dışında da Nazım çevresinde yalanlardan bir dünya kurulmuş, gerçeğe büsbütün aykırı bir Nazım mitosu yaratılmıştır. Bu Nazım mitosu her şeyden önce insan Nazım'ın aleyhine olmuştur. Nazım'ın gerçek insanlığının olmadık bir Nazım yaratılmasına hiç de gereksinmesi yoktur. Bunun anlaşılması için doğrularla yanlışların karma karışık olduğu bu ön sözün süreyini okuyalım. Rusya'ya ve Sovyetler Birliği'ne düşman olan Kemal Atatürk, Rus hududunu sıkı sıkıya kapatmış, iki ülke arasında ulaştırmaya engel olmak için Doğu Anadolu'da yol inşa ettirmemişti. Fransa ve İngiltere'yi yendikten sonra Rusya'nın yardımına ihtiyacı kalmayınca Spartakist eğilimi Türk Komünist Partisi'ne karşı amansız bir mücadeleye girişmişti. 1920'de partinin Ankara Meclisi'nde bir üyesi ve Hikmet'in de yazı yazdığı Yeni Hayat adlı küçük bir gazetesi vardı. Böylece aralarında partinin sekreteri Mustafa Supi'nin de bulunduğu 15 komünist idareci katledilmişti. Kanlı Osmanlı geleneklerinin bir devamından başka bir şey olmayan bu korkunç olay üzerine Hikmet yine halk şiirini yazmış ve daha sonra da aynı sonucu uğramamak için arkadaşı Vala Nurettin'le birlikte kaçakçıların yardımıyla Karadeniz'i aşarak Rusya'ya geçmiştir. İki gencin amacı Rusya ve Polonya üzerinden Almanya'ya ulaşmaktı. Fakat o zamana kadar bilmedikleri yanı başlarındaki Sovyet devrimi ikisini de büyülemişti. Özledikleri dünyanın ortasında bulmuşlardı kendilerini. Çalışanların kurdukları yeni toplumda paranın gereksiz olduğu sanısına kapılarak ellerindeki bütün parayı kaçakçılara vererek bir gömlek, bir pantolonla Moskova'nın yolunu tuttular. Hikmet Moskova'da Lenin'le tanıştı. Lenin kendisine Doğu İşçileri Komünist Üniversitesi'nde yazılmasını önerdi. Mayakovski, Yesenin, Vahtongov ve Meyerhold'la tanışması da edebi kişiliğinde yeni bir aşama yarattı. Saf şiire, geleneksel Türk şiirine ki bu şiir sadece Türkiye'ye özgü değildir, karşı yazılar yazmaya başladı. Halk türküleri bile gözüne fazla muhafazakar görünmeye başlamıştı. Batı ve Sovyet avantgardını incelemeye başladı. Yazdığı şiirler artık serbest mısralardan kuruluyor, konu olarak endüstri uygarlığını, tekniği, bilimi işliyordu. Bagriski'nin Rusça'ya çevirdiği şiirleri büyük bir başarı kazandı. Yeni Sovyet tiyatrosu ile ilgilenmeye ve Ekin, Artemi ile çalışmaya başladı. Eisenstein ve arkadaşlarının sinemaya getirdikleri büyük yeniliklerle ilgilendi. 1924'te hilafete kesin darbeyi indiren Kemal Atatürk, dini kesin olarak devlet işlerinden ayırmıştı. Siyaset alanında görünüşte de olsa belli bir özgürlüğe yer vermek istiyordu. Hikmet, memleketine dönerek siyasi mücadeleye devam etmeye karar verdi. Fakat ilk fırsatta, Şeyh Said isyanında, yeniden sendikalara ve komünistlere karşı sert tedbirler alındı. Gıyaben, 15 yıla mahkum olduğu bir sırada, gizli bir matbaa kurmak için İzmir'e gitti. Güneşi içenlerin türküsünü bu sırada yazdı. Halen yazmakta olduğu otobiyografik romanının malzemesi de o yıllara aittir. 1925'in sonunda Moskova'ya dönerek üniversiteye ve şiir, tiyatro çalışmalarına yeniden başladı. Artık mükemmel Rusça biliyordu. Sovyet kültür dünyasında bir yeri vardı. Fakat yine Türkçe yazmaya devam ediyordu. Zaten Hikmet, bütün ömrü boyunca yalnız Türkçe yazacaktı. Hikmet, Rusçadan başka oldukça iyi Fransızca da bilir. Fransızcayı çocukluğunda öğrenmiştir. 1928'de gizlice Türkiye'ye döndü, yakalandı. 7 ay hapiste kaldı. Bu tarihten 1951'e kadar vatanında kalacak ve ömrünün büyük bir kısmı hapishanede geçecektir. Türk mahkemeleri Hikmet hakkında toplam 56 yıl hapis cezası vermişler. Hikmet bunun 17 yılını çekmiştir. Eğer Tristan Tzara'nın önderliğindeki Uluslararası Kültür Adamları kampanyası açılmış olmasaydı, Hikmet muhakkak ki ya idam sehpasında ya da kalp hastalığının kurbanı olarak şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktı. Hikmet hapisten çıktığı bir sırada 1929'da ilk Türkçe kitaplarını yayımladı. 835 satır, La Joconde ve Siyah U, Baran 3, 1+1=1, Rus Kübizm ve Fütürizminin etkilerini taşıyan bu kitapların yayımlanması üzerine Hikmet, komünizm propagandasıyla suçlandırılarak yeniden tevkif edildi. Fakat kendini o kadar iyi savundu ve yayımladığı şiirlerde öyle büyük bir ün kazandılar ki, yargıçlar açılan davayı beraatla sonuçlandırdılar. Ertesi yıl yayımladığı Gece Gelen Telgraf adlı kitapta savcı bir hükümet darbesi kokusu sezdi ve Hikmet hakkında ölüm cezası istedi. Mahkeme 5 yıla mahkum etti. Sonra afla bu ceza daha da indi. 1933'te yeniden serbest kaldı, siyasi ve edebi çalışmalarına döndü. Portreler, İtalya'da Genç Bir Habeş, bu kitap Türkiye'deki İtalyan elçiliğiyle diplomatik bir olayın çıkmasına sebep olduğu için adı Taranta Babu'ya Mektuplar olarak değiştirilmiştir yayın evi tarafından. Ve Şeyh Bedrettin Destanı, 15. yüzyılda bir Anadolu isyanını ele alır. Hikmet'in vatanında yayımlayabileceği kitaplardır. Bu kitaplarda Hikmet, halk türkülerinin, avantgardların ve başkalarının etkilerinden kurtulmuş, kendi şiir benliğini bulmuştur. Bu sürede Türk makamlarının Hikmet'i fazla sıkıştırmamalarında belki Atatürk'ün de rolü vardı. Çünkü Atatürk sık sık Hikmet'in şiirlerini okutup dinliyor ve ardından "En büyük Türk ozanı yazık ki komünist" diyordu. Ayrıca Hikmet'in dedeleriyle olan dostluğunu da hiçbir zaman unutamıyordu. İspanya'da iç savaş çıkmıştı. Polis, Hikmet'in Madrid Kapılarında adlı ünlü şiirini Deniz Harp Okulu öğrencilerinin ve subaylarının cebinde buldu. Hikmet tevkif edildi. Askeri mahkeme tarafından 15 yıl, Deniz Mahkemesi tarafından da 20 yıla mahkum edildi. 1938'den 1950'ye kadar hapishanenin kapıları kapalı kaldı. Atatürk ölmüş, siyasi durum daha da zorlaşmıştı. Türkiye savaşa girmemekle birlikte Hitler Almanya'sını destekliyordu. Hapishane yaşamı da zorlaşmıştı. Aylarca hücrede kaldığı oluyordu. Kalp hastalığının enfarktüs tehdidi, dar ağacına gitme endişesine karşın Hikmet durmadan çalışıyor, şiirlerini hapishanenin dışına ulaştırıyordu. Bazen yazı yazması yasaklanıyor, bu sefer de kafasında yazdığı şiirleri ziyaretçilerini ezberletmek suretiyle dışarıya ulaştırıyordu. Bu baskının Hikmet'te yarattığı disiplin ve açıklık, karısı ve kuzeni, Münevver Andaş'a yazdığı hapishaneden mektuplarda çok başarılı sonuçlar sağlamıştır. Hapishaneden Hikmet'e uzun süre okuyacak kitap verilmemiş, sadece Kur'an ve İncil'i okuyabilmesine izin verilmişti. Bu kitaplardan Muhteşem Joseph adlı bir tiyatro taşlaması çıkarmıştır. Hikmet, İncil'e dayanarak oyun yazan tek Marksist yazar benim, der. 70 bin mısralık İnsan Yüzleri adlı büyük şiirinde, son 40 yılda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı olayları epik bir hava ve yoğun bir ritimle işlemiş, adeta sinema diline uygun bir sahne ve görüntü düzenine yer vermiştir. Ne yazık ki bu şiirin büyük bir bölümü kayıptır. Bu kitaptaki şiir de hapishanede yazılmıştır. Hikmet'in kendisi olan Mahpus Halil, hastane ile hapishane arasında yaşamakta ve içindeki özgürlük kavramını ne hücre ne de hapishane elinden alabilmektedir. Hikmet'in gizlice hapishaneden dışarı sızan şiirleri, Türkiye'den sonra yabancı ülkelere de ulaşmaya başlamıştı. Şiirlerinin ilk Fransızca ve İspanyolca çevirileri yayınlanıyordu. Hikmet'in şiirleri bugün 54 dile çevrilmiştir. Görülmemiş bir enerjiyle Hikmet teslim olmuyor, yazmaya, şiirlerini yaymaya ve dünyanın dört bir yanına dağılmış dostlarıyla haberleşmeye devam ediyordu. 1949'da kendisine uygulanan hapishane rejiminin ağırlığını protesto amacıyla açlık grevine başladı. 1950'de Türk hükümeti Hikmet'in hapisten çıkarılmasına, İstanbul'a dönmesine ve gözetim altında bulundurulmasına karar verdi. İstanbul'da kendisini münevver bekliyordu. İstanbul'da birkaç ay geçirdi. Polis daima peşindeydi. Her hareketi kontrol ediliyor, mektupları okunuyordu. İlk fırsatta yeniden tevkif edileceği belliydi. Gizlice huduttan kaçarak kurtulmaktan başka çare yoktu. Münevver kendisiyle birlikte gidemedi. Bir kişinin geçebildiği geçitten iki kişinin geçebilmesi her zaman mümkün değildi. Münevver'in bir çocuğu olmak üzereydi. Çocuğa Mehmet adını verdiler. Mehmet şimdi 10 yaşındadır. Babasını hiç görmemiştir. Hikmet Moskova'ya döndü. 23 yıl sonra yeniden gördüğü Moskova'da Stalin'in kişileri putlaştırma politikası kendisini şaşırttı. Vakit geçirmeden Ivan Ivanovich Var mıydı adlı bir oyun yazarak Stalin bürokrasisini oldukça sert bir şekilde yerdi. Oyun Moskova'da ve başka şehirlerde büyük bir başarı ile yeniden oynandı. Oyunun ikinci perdesinin sonu Hikmet'in karakterini gayet iyi belirtmektedir. Oyunun kahramanı burada kulise dönmekte ve şunları söylemektedir. Hey Nazım Hikmet, neredesin? Biliyorum. Sovyetler Birliği senin ikinci vatanın. Sovyet halkını seviyorsun. Eski bir partilisin. Bütün bunları hep biliyoruz. Ama Sovyetleri konu olarak ele alan ilk yapıtının ille de bir taşlama mı olması gerekirdi? Öte yandan ne ben ne de Petrov Sovyet dünyasının tipik kişileriyiz. Bizden istediğin ne? Bizimle uğraşmaktan vazgeç. Başımız yeteri kadar belada zaten. Sonra sen burada Sovyet halkının misafirisin. Misafirlikten bu şekilde yararlanmaya kalkmak doğru değil. Gerçi misafire çıkışılmaz ama her şeyin de bir haddi var. Onun için bu oyundan vazgeçsen, hem bizim için, hem senin için, hem de oynanacak tiyatro için, böylesi daha hayırlı. Oynanacak tiyatro bulup bulamayacağın da ayrı bir mesele ya, neyse. Yok, ille de yazıp bitirmek istiyorsan, hiç değilse mutlu sonla bitir. Kulisten Hikmet'in sesi şu cevabı verir. Ne dersen de Ivan Ivanovich, Sovyetler Birliği gerçekten benim ikinci vatanım. Halkını çok seviyorum. Bunun içindir ki ben de şerefli bir insanı yapması gerekli olan şeyi yapıyorum. Bu evde, dünyanın bu en güzel evinde ben sadece bir misafir de olsam bir şey değişmez. Bu eve bir yılan girmiş. Yılanı ezmek benim görevim. Ivan Ivanovich'ten sonra Hikmet, Moskova'daki evinde başka dramlar, komediler yazdı. Hepsi sosyalist ülkelerde gittikçe artan bir başarı ile oynandı. Demokrasinin Kılıcı, Her Şeye Rağmen ve Bunun Gibi. Bu oyunlar İtalya'da editörü Unity ve Einaudi tarafından basılmış fakat henüz oynanmamıştır. Hikmet, üniversitedeki öğrencilik yıllarından bu yana 25 oyun yazmıştı. Dünya Barış Konseyi üyesi olan Hikmet'in atom savaşına karşı yazdığı 4 türkü Paul Robeson tarafından bestelenmiş ve söylenmiştir. Hapishanede ve sürgünde yazdığı şiirler İtalya'da ilk olarak Avanti yayınlarında yayımlanmıştır. Daha sonra bütün edebiyat dergileri şiirlerine yer vermiştir. İtalyan eleştirmenlerin kanısı, bu şiirlerin modern şiirin en güzel örneklerinden olduğu yolundadır. Hikmet'in adı Garcia, Lorca, Brecht ve Mayakovski ile birlikte anılmaktadır. Hikmet'in özelliği, yaşadığı hayat ile şiir arasında bir uyum kurabilmiş olmasıdır. Sözleri yaşantısına, yaşantısı sözlerine uymaktadır. İnsan, Hikmet ile Ozan Hikmet birbirine uymaktadır. Şiirin özü ile biçimi arasındaki uyum, içtenlik, sadelik bundan doğmaktadır. Hikmet'in şiiri iyimser, umut dolu, insanın gücüne inanan bir şiirdir. Üzüntülü, içe kapanık olduğu zamanları dile getiren şiirlerinde bile Hikmet hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaz, hayatın gücünü inkar etmez. Hikmet'in şiiri, insanlara inanan ve şiiri insanlar arasında karşılıklı bir konuşma aracı sayan bir şiirdir. Hikmet, şiirimle yalnız kendimle ya da başka ozanlarla değil, herkesle, istisnasız herkesle yaşamlarının çeşitli devrelerini yaşayan, bu çeşitli ruhsal durumlar içinde bulunan herkesle konuşmak amacını gidiyorum. Şiirlerimin, savaşan ihtilalcileri olduğu kadar, sevgilisini düşünen sevdalılara, hayata küsenleri olduğu kadar, hayata sımsıkı bağlı olanlara, okuyup yazma bilmeyen köylüleri olduğu kadar, Kafaları bilgi dolu aydınları da yararlı olmasını istiyorum. Herkese hitap edebilmeyi istiyorum. Çünkü benim şiirim insanlarla konuşmaktan ibarettir. Biçim bakımından da titiz değilim. Gençken Doğu şiirinin biçimine karşı savaşmıştım. Sonradan rübailerin, dörtlüklerin bile bazen işe yarayabileceğini, halk türkülerinin nakaratları gibi, serbest vezin gibi, klasiklerin uyumu gibi ya da yeni şiirlerin kesik ritmi gibi kullanılabileceğini anladım. Titizlendiğim husus, herkesin anlayabileceği bir dille, halk beyinleriyle konuşulan dille şiir yazabilmektir, der. Hikmet, içine kapanık, mutlak şiiri aramaz. Şiiri bir kaçış olarak ele almaz. Tersine, onun için şiir bir hizmet, bir yarardır. Yararı burada en geniş anlamıyla ele almak gerekir. Müziksel bir duygu da yararlı olabilir. Çünkü hitap ettiği kişiye bir zevk verebilir. Hikmet'in dehasının özelliği bu yarar kavramını güvenle, coşkunlukla ele alması ve esinliğin kaynağı yapmasıdır. Bu kitaptaki şiir Türkçe aslından Münevver Andaç'ın da yardımıyla çevrilmiş ve tercüme daha sonra Hikmet tarafından kontrol edilmiştir. İtalya'da Arnaldo Monadori yayın evi tarafından 1963'te yayımlanan Nazım Hikmet Poise d'Amour, Aşk Şiirler adlı kitabın ön sözü. Sevgili Joyce, niçin şiir yazdığımı soruyorsun bana? Bu soruyu değiştirmek daha doğru olacak. Niçin ve nasıl şiir yazmaya başladığımı sormak daha doğru. Hatırlamaya çalışayım. 13 yaşındaydım. İstanbul'da oturuyorduk. Dedem şiir yazıyordu. Dedemin yazdığı şiirleri bugün bile anlayamıyorum. Çünkü dedem Osmanlıca denilen, %75'i Arapça ve Acemce sözcüklerden meydana gelen bir Türkçe kullanırdı. Gramer kuralları da Arapça ve Acemceydi. Dedemin şiirleri dogmatik, öğretici ve dinseldi. Şiirlerini anlamamakla birlikte şair bir dedenin torunuyum. Annem Baudelaire ve Lamartine tutkundu. Şiirlerini Fransızca aslından okurdu. Çünkü o zamanlar Türkçe çeviriler Osmanlıcaydı ve azdı. Annemin Fransızcası iyiydi. Osmanlıcası ise benimkinden de beterdi. Evimizde şiirin yeri baş köşeydi. Evimizin tam karşısında bir yangın çıktı. İlk olarak bir yangın görüyordum. Şaşırmış ve korkmuştum. Yangın bizim eve de atlamasın diye dedem pencerenin önüne geçmiş Kur'an okuyordu. Yangın söndü ama ne Kur'an'ın aracılığı ne de itfaiyecilerin gayreti sayesinde. Evi kül haline getirdikten sonra kendiliğinden söndü. 2 saat sonra ilk şiirimi yazmıştım. Adı Yangın'dı. İlk şiirim aruz veznindeydi. Dedemin şiirlerini dinlerken aruz kulaklarında yer etmişti. Aruzun hece ve tonla ilgisi olmayan zorunlu kesmeleri vardır. O sıralarda başka vezinlerin hatta serbest veznin de bulunduğundan haberim yoktu. İşte ilk şiirim. Yakıyor, yakıyor büyük bir gürültüyle. İnsanlığın düşmanı kolları arasında ezerek evleri, anaları, yetimleri. Bu kadarını hatırlıyorum. Sanki atom savaşını sezmişim gibi bir havası var. Bu satırları yazarken dedemden çok Tevfik Fikret'in etkisi altında kalmış olduğumu görüyorum ilk şiirimde. Nedenini bilmiyorum. Belki de babam arada sırada Tevfik Fikret'in şiirlerini okuduğu için. Tevfik Fikret bizim ilk büyük insancıl, belki de biraz ütopyacı, sosyalist ozanımızdır. Savaş ve dine karşı şiirler yazan ilk ozanımızdır. Ama onun da dili yenilenmiş olmakla birlikte Osmanlıcaydı. Yanılmıyorsam ikinci şiirimi 14 yaşında yazdım. Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı. Amcam, dayım da olabilir, Çanakkale'de şehit olmuştu. Savaş üstüne bir şiir yazdım. Bu şiirimi yazdığımı gayet iyi hatırlamakla birlikte bir satırı bile aklıma gelmiyor şimdi. Mümkün olduğu kadar Arapça, Acemce sözcüklerden kaçınmış, ilk defa olarak Türkçe şiir yazan ve heceyi kullanan Mehmet Emin'in etkisinde kalmıştım. Mehmet Emin, Türk milliyetçiliğinin ozanı sayılıyordu. Galiba 16 yaşındayken 3. şiirimi yazdım. Bu sırada bir başka büyük ozanın adı geçiyordu bizde. Adı Yahya Kemal'di. Yanılmıyorsam anneme aşıktı. Evde bol bol şiirlerini okurduk. Deniz Akademisi'nde tarih hocamdı. Şiirimin konusu kız kardeşimin kedisiydi. Şimdi düşündükçe bu konuyu seçişimi, biçim meselesini daha iyi çözümlemeye elverişli olmasına bağlıyorum. Şiirimi Yahya Kemal'e gösterince kediyi görmek istedi. Renksiz, durmadan mırmırlanan bir kediydi bu. Yahya Kemal, madem bu pis hayvan hakkında bir şiir yazmışsın, sen büyük bir ozan olabilirsin, dedi. Yazdığımla gerçek arasında çok büyük bir fark vardı. Gözleri denizin dalgaları gibi yeşildi. Beyaz tüyleri kar topuna benziyordu. İlk şiirimi 17 yaşında yayınladım. Bu şiiri Yahya Kemal düzeltmişti yer yer. Şöyleydi. Selvilerin altında bir inleme duydum. Ağlayan biri mi var burada diye kendi kendime sordum. Yoksa rüzgar eski bir sevgiliyi mi hatırladı bu ıssız yerde? Bir zamanlar ölüler de güler sanırdım. Kara perdeler gözlerini indiğinde ama şimdi kendi kendime soruyorum. Sakın hayatı seven ölüler serviler altında ağlamasın. Dili ve bezniyle yeniliği açık bir şiirdi. Daha sonra bir sürü kız sevdim. Hepsi için şiirler yazdım. Daha sonra da şeref, vicdan, sonsuzluk gibi kavramlar beni çekti. Şiirlerimde onlara yer verdim. Sonra İstanbul işgal edildi. Anadolu Kurtuluş Hareketi'ni destekleyen şiirler yazdım. 18 yaşında Anadolu'ya geçtim. Ulusumu ve savaşını yakından tanıdım. Cılız atları, tarih öncesi devirden kalma silahları ile, açlıkla, bitlerle de savaşarak İngilizlerin ve Fransızların desteklediği Yunanlara karşı koyuyordu. Şaşırmıştım, korkmuştum. Ulusumu sevdim, hayran oldum. Artık başka türlü şiir yazmam gerektiğini anladım. Fakat beceremedim bir türlü. Doğru yolu bulabilmem için Sovyetler Birliği'ne geçmem gerektiğiymiş anlaşılan. 1921'in sonuydu. 1000 kere daha fazla şaşırdım. 100 kere daha kuvvetli bir sevgi ve hayranlık duydum. Çünkü 1921-1922'de 100 kat daha korkunç bir açlık, 100 kat daha vahşi bitler, 100 kat daha kuvvetli, bütün bir dünyaya karşı girişilen bir mücadele ve bunun yanında engin bir yaşama zevki, yaratma zevki gördüm. Bambaşka bir insanlık tanıdım. Başka bir biçimde yazmaya başladım. O zamandan beri şiir yazmadan edemiyorum. Stockholm, 20 Aralık 1961, Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'in yine İtalya'da basılan, şu 1941 yılında adlı kitabına, Giancarlo Vigorelli'nin yazdığı önsöz, benim okuyabildiğim Nazım Hikmet üstüne incelemelerin en değerlerinden biridir. Bu incelemeyi de sunuyorum. Nazım Hikmet'in saf şiirden yana bir ozan olmadığını hemen belirtelim. Nazım Hikmet'in Batılılar tarafından keşfedilmesi yenidir. Oysa Hikmet'in adı Bifor yıllarında Batı'da duyulmuş, 3 yıl sonra yani 1934'te Aragon, Hikmet'in şiirleri üzerine eğilmiş, daha sonra 1936'da Komün dergisi Mussolini'nin Habeşistan'ı istilasını yerdiği için biz İtalyanları daha yakından ilgilendirmesi gereken Taranta Babu'ya mektuplardan 1936 örnekler yayımlamıştı. Fakat Nazım Hikmet'in adı savaştan sonra Avrupa'da sık sık geçmeye başlamış ve bunda Tristan Tzara'nın büyük rolü olmuştur. İtalya'da Velso Mucci, Nazım Hikmet'i İtalyan okullarına tanıtmış, şiirlerini İtalyanca'ya çevirmiştir. Mucci ayrıca Oggi e Domani dergisinde 1958, şiir kavramının yeniden gözden geçirmesiyle ilgili olarak yaptığı değerli incelemede Hikmet'in adına layık olduğu yeri vermeyi bilmiştir. Öte yandan Franco Fortini de Hikmet'i saf şiir hastalığından kurtulmuş ozanlar arasında göstermiş ve sosyalizmin töresel ozanı niteliğini haklı olarak sadece Brecht'e bırakmıştır. İçinde bulunduğum 1960 yılı sonlarında İtalyan okuru Nazım Hikmet'in yapıtlarını okuyabilme bakımından Avrupa'nın en tarihli okurudur. Editörü Riuniti, Hikmet'in şiirlerini ve oyunlarını 2 büyük cilt halinde yayımlamıştır. Daha önce de 1958'de Avanti yayınları Hikmet'in şiirlerini yayımlamıştı. Bununla birlikte Elena Crozier'in düzenlediği 20. yüzyılın yerli ve yabancı ozanları 1960 Einaudi Yayınevi adlı kitapta olsun Attilio Bertolucci'nin 20. yüzyılda yabancı şiir Gardanti Yayınevi 1958 adlı kitabında olsun Hikmet'in adına yer verilmemiştir. Hele Dario Puccini'nin İspanyol Karşı Koyma Hareketi'nin türküsü Feltrinelli Yayınevi 1960 adlı derlemesinde Hikmet'in ünlü Madrid Kapılarında 1937 adlı şiirine yer vermemiş olması çok tuhaftır. Oysa Hikmet'in şiirinin verdiği dersin etkileri bu şiirin ulaşmamış olduğu yerlerde de duyulmaktadır. Öte yandan Hikmet'in şiirini taşıdığı toplumsal öz açısından Mayakovski'nin, Brecht'in, Elvard'ın, son yıllarının, Neruda'nın, Albertini'nin, Quasimodo'nun şiirlerinden de ayırmak gerekir. Sovyetler Birliği'nde ve sosyalist ülkelerde Nazım'ın yaratıcı ve teknik etkisi çok büyük olmuştur. Poems 1954 başlığı altında Amerika'da yayınlanan şiirlerinin Amerika'da aynı etkiyi sağladığını ileri sürmek yanlış olur. Sadece Beat Generation'ın bazı ozanları Hikmet'in adını duyurmaya çalışmışlar. Mayakovski, Crane, Tzara, Huey Dobro, Alberti, Cummings ile eşdeğerde olduğunu belirtmişlerdir. Bir de bu konuda Blas de Otero'nun Parler Claire'deki şu teşekkürünü belirtelim. Hikmet'in şiirinin büyük özelliği coşkudur. Bu açıdan Hikmet'in şiirini incelemeye kalkmak çok kolay olur. Günümüzün sanatçılarının pek azı bu niteliğe sahiptir. İtalyanlardan Saba ile biraz da Sbarbaro'yu bu bakımdan Hikmet'e benzetebiliriz. Üçünde de coşku alaycı aralıklarla daha inandırıcı kılınmaktadır. İşte heyecandan başlayıp Hikmet'in şiirinin organizmasının anti-entelektüel olduğu sonucuna varmak ve bu arada Hikmet'in bu şiire ulaşmak için zeka ve iradesinden korkunç bir şekilde yararlanmış olduğunu belirtmek yüzeyde kalan bir yargı olur. O halde Hikmet'in şiirinin derinine inmeyi birlikte deneyelim. Hikmet'in ilk şiirlerini yayımlaması 1920 yılına rastlar. Nazım'ın ilk şiiri 1920'de değil, 1918'de 16 yaşında yayımlanmıştır. Yayıncının notu. 1902'de doğduğuna göre ilk şiiri yayımlandığında 18 yaşındadır. 1923'te Moskova'da Mayakovski ile tanışmadan önce 1920-22 yılları arasında yazmış olduğu şiirlerde bile Mayakovski'ninkine benzer bir yaratıcı nitelik belli olmaktadır. Şiirinin toplumsal köklerinde Rus avantgardlarının etkisi, edebiyatının köklerinde ise bu ayrımı kesin bir şekilde anlamamak daha yerinde olur. Başta Fransızlar olmak üzere o yıllar Avrupa'sının bütün avantgardlarının etkisi vardır. Belki yanılıyorum ama bana öyle geliyor ki Hikmet'in ilk şiirlerinde Gioconda kadar olanlarda 1928-29 Apollinaire'in de etkisi vardır. Hele Blaise Cendrars'ın Le Transpirien 1912 adlı şiirini yeniden okuyacak olursak Hikmet'te bunun etkilerini daha kolay görürüz. Bence Blaise Cendrars Nazım Hikmet'in adının yanına koyabileceğimiz çok az sayıda batılı ozanlardan biridir. Tabii söz konusu Cendrars, ilk şiirlerini yazan, Abe, Rimbaud gibi çevresinin altını üstüne getiren, hayata bağlı Cendrars, Henry Miller'a bile kendini sevdiren Cendrars'tır. Bu arada Henry Miller'ın haklı olarak Rimbaud'u modern şiirinin başlatıcısı saydığını belirtelim. Ancak Miller bazı biçimci eleştirmenlerin sandığı gibi Rimbaud'u saf şiirin öncüsü olarak ele almayıp anti şiirin öncüsü sayar. Gerçekten de bazı ozanlar Rimbaud'dan yola çıktıkları halde dekadentizme, simgeciliğe varmışlardır. Rimbaud'u gerektiği gibi anlayarak yolunda yürüyenler ise saf şiire karşı ozanların yanına ulaşmışlardır. Gerçekten de Rimbaud'un şiiri sembolizmin töre bakımından iflas ettiğinin kanıtıdır. Saf şiir ve türevleri ise Rimbaud'un şiirinin geç kalmış devamcılarıdır. Hikmet hiçbir zaman saf Rimbaud'dan yana olmamıştır. Buna karşılık ozan ve kişi Rimbaud'un yanındadır. Öyle ki çağdaş şiirin durgun ve sakin havasını benimseyip, şiiri tek sesli bir iç konuşma olarak ele alan kimi eleştirmenler ve antoloji derleyicileri, Hikmet'i bu kurallara karşı gelen Pasolini'nin birkaç yıl önce ortaya attığı bir deyimle, şiir yazmak yerine şiir söylemeyi tercih eden bir ozan olarak küçümsemişler, hoş karşılamamışlardır. Gerçekten de Hikmet, şiire konuşma dilini getirmiştir. Ancak Hikmet'in konuşma dilini uyumla karıştırmamak gerekir. Uyum, doğuya özgü bir kuraldır. Kırık kırık fakat sürekli konuşma dili ise batının modern karşılıklı konuşma aracıdır. Şiirde türküyü sözcükle vermeye çalışmak çok tehlikeli bir işlemdir. Ancak seçilen sözcükler zaman dışı, tarih dışı, ölümsüz olursa iş değişir. Ne denilse densin, şiir vaktinden önce ölüyor. Ölmeyen, bizden sonraya kalan şiir, günlük olabilme cesaretini gösteren şiirdir. Günlük deyimiyle Pasolini'ninki gibi şiiri kastetmiyorum. Tersine Rimbaud'un Jeserai un travalier, bir işçi çalışan olacağım cümlesinde özetlenebilecek çalışmayı amaç edinen şiiri kastediyorum. Rimbaud'un çalışması her sözcük bir fikir olduğuna göre bir dil bulmaktan, şairi geleceği okuyan bir falcı yapmaktan, gelecek maddeci bir gelecek olacağına göre ozanın yeni buluşlara, icatlara yardımcı olması gerekir. Ve sanata gerçek fonksiyonu vermekten ibaretti. Çünkü artık şiir aksiyona tempo tutmayacak, onun önüne geçecekti. Çünkü ozanlar da birer yurttaştı. Nazım Hikmet'in konuşma dili bir yurttaş ozanın dilidir. Böyle demekle Hikmet'i salt toplumsal bir ozan sayıyorum sanılmasın. Bu yanlış bir yargı olur. Amacım Hikmet'in modern bir ozan olduğunu göstermek. Dolaylı bir biçimde Baudelaire ve Rimbaud'dan ve doğrudan doğruya da Kelebnikov, Mayakovski ve biraz da Apollonier'den ve başka akımlardan etkilenerek yola çıkan modern bir ozan. Fakat Nazım Hikmet, saf şiire karşı olan öbür ozanlar gibi modern şiiri saf şiire ulaştırmamış ve özellikle modern şiiri yolundan saptırmamıştır. Nazım'ın düşünceleri az fakat açıktır. İlkel düşüncelerdir bunlar. Böyle olunca da oyunlara, bunalımlara yer vermezler. Zaten ilkel değerler daima dramatik değerlerdir. Bunun gibi şiirin de hiçbir zaman saf olamayışının nedeni dramatik oluşu ve dolayısıyla saf olmama zorunluluğudur. Hikmet'in konuşma dili, bütün doğulu yanına karşın ilkel ve dramatik bir dil, bir şiirdir. Joyce Lussu'nun çevirisinden. Joyce'u tanıyorum. Türkçe bilmediğini kesinlikle biliyorum. Sanırım Joyce, Münevver'in Fransızca çevirisini İtalyanca'ya çevirmiştir. Aziz Nesin. Okuyacağımız bu şiir, savaş içinde yazılmış. Ben de kitaba birinin adını vermeyi önerdim. Hani biz bu 41 yılında. Bu tarihin edebiyatta da yeri vardır. Saf şiire son darbe bu yılda vurulmuştur. Dinleyin. Bir tanem. Hani biz bu 41 senesinde ikimizden bahsedecek değildik. Dünya var, memleketimiz var. Açlık, ölüm, hasret, ümit ve zafer. Dünya ve memleketimizle beraber ve onların içinde şu anda ayrılığımız ve aşkımızla ikimiz de varız. 17. ayrımın sonu, sayfa 257.